Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru.
Günaydın Cengiz.
Ömer günaydın.
Günaydın.
Günaydın abi. Hemen başlayalım çünkü epey bir sarktık. Hı hı. Bu Gazze davamız sonrasındaki gelişmelere bir kısaca göz atalım diyorum. Birincisi bu askeri anlaşmalar dün akşamki toplantı önemliydi. Savunma Bakanı'nın açıklamalarını izlemişsinizdir. Askeri anlaşmalarda hiçbir değişiklik yok. Şimdi hükümet bir kere burada özel sektör anlaşmalarının arkasına saklanıyor. Bunlar özel anlaşmalardır. Bizim dahlimiz yoktur diyor. Bir diğer taraftan et fiyatları inecek, indir diye bir emir vardı geçenlerde biliyorsun. Yani böylesine önemli bir konuda hükümet o özel anlaşmalarla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunamaz mı? Ben emin değilim. Ömer ne düşünüyor bilmiyorum ama burada F-16'ların bütün elektronik sistemleriyle ilgili bir sorun var. Yani Türkiye savaşta olan bir ülke olduğu için o F-16'ların sistemlerinden vazgeçmesi mümkün değil tabii. Hangi savaşı kastettiğimi de anlıyorsunuz.
Evet, Star gazetesinde yalnız farklı yani askeri anlaşmaların da gözden geçireceğine dair bir şey var.
Hatta gözden geçireceği değil, Bakanlar Kurulu'ndan neredeyse hani bunların zaten iptaline dair bir karar çıktığını söylüyor Zeynep Turul'un haberinde.
İyi de niye dün açıklamıyorlar? Çünkü böyle bir beklenti var, olur mu canım? Yani belly dance deniyor buna İngilizce biliyorsunuz. Yani böyle bir şey yok. Bir de mesela bu İran'ın gözetleme istasyonu var doğuda bir yerde. İsrail askerlerinin orada duruyorlar, İran'ı inceliyorlar orada radarlarla falan. Mesela onu kapatabilir değil mi? Yok, öyle bir şey de yok. Yani uzun lafın kısası gene bu retorikte kaldı bu iş. Heronlar konusunda da herhangi bir adım yok. Yani bu tabii siyaseten içeride özellikle Saadet Partisi ve diğer yani AK Parti üzerinde çok fazla etkisi olmayan sol cenahları tabii epey rahatsız edecek bir şeydir. Yani zaten bizleri de tabii. Ama yani dişe dokunur bir şey olmadığını görüyoruz. Olsa göğsünü gere gere bakan dün söylerdi. Söylemez miydi?
Yani bunu gizleyecek
ne var ki? Böyle beklenti var çünkü.
Ya bu haberde mesela 5 madde olarak verilmiş. 5. madde istihbarat paylaşımı. İki
ülke
birbirine tehdit teşkil eden ülkeyle ilgili bilgilerin paylaşılmasına anlaşılmıştı, artık olmayacak diyor.
Tek taraflı donduruldu diyor. Bir de Milli Savunma Bakanı Gönül de İsrail'le devletten devlete hiçbir ihale sözleşmesi olmadığını açıkladı diyor.
Onu tam da onu söylüyorum zaten.
Şirketler arası anlaşma.
Şirketler arası anlaşmalara dokunmayacağız demek o. Ve anlaşmaların %90'ı da şirketler arasındaki anlaşmalar. Ama bu şirketler arasında yarı kamu yarı özel şirketler de var. Yani kimi aldatıyoruz Allah aşkına?
Evet.
İkincisi komisyon. Şimdi komisyon, komisyonun adı da komik, Türkel Komisyonu biliyorsun. Bu çok önemli bir Leh Yahudisi bir aileden geliyor Türkel. Deformasyon tabii, Türklükle alakası yok yani, onu söylüyorum. Şimdi bunun içinde bir David Trimble var biliyorsun. David Trimble'ı bilirsin Ömer sen.
Evet, gayet iyi hatırlıyorum.
Evet, Kuzey İrlanda barış sürecinin en önemli aktörlerinden biri. Ulster Partisi'nin eski başkanı ve 1998 Nobel Barış Ödülü sahibi John Hume'la birlikte, yani bu meşhur Good Friday Agreement'ın, yani Kuzey İrlanda meselesinin barışçı yollarla hallini yolunu açan Cuma, Kutsal Cuma anlaşmasının mimarlarından. Fakat o kadar ilginç ki biliyorsun bunun bir yani David Trimble İsrail konusunda katiyen tarafsız bir isim değil. Tesadüfe bak ki bu Mavi Marmara saldırısı günü İsrail'in arkadaşları girişimini başlatıyor. Ama alakası yok, epeydir üstünde çalıştığı bir konu.
Evet, zaten yani İsrail'in bu uluslararası soruşturma açılması teklifini de daha doğrusu bütün Birleşmiş Milletler'de dahil, akil adamlarda dahil herkesin uluslararası hukukun uygulanması için bir uluslararası anlaşma şeyini de reddetti.
Reddetti.
Sadece
evet. Ben de onu söylüyorum. Evet. Olmayacak yani. Türkiye'nin olmayacak. İstediği komisyon olmayacak.
Evet.
Yani hiçbir zaman olmayacak. Ha tabii burada şu olabilir. Yani Türkiye kendi komisyonunu kurabilir. Yani içeride dışarıda ne oldu ve o da tabii çok büyük kredi getirir Türkiye'ye, ama Türkiye'de öyle bir adet biliyorsun yok. Biz daha yani bizde ne komisyonlar kuruldu, hiçbir işe yaramadı malum. Ha? Susurluk zaten komisyonunu hatırlarsınız,
evet,
mesela.
Bunu zaten uluslararası bir komisyonda ancak ele alınması söz konusu olabilir. Yani Mandela'nın ve diğer bütün o akil adamların da aralarında akil insanların söylediği buydu, ama olmayacak.
Olmayacak tabii. Olmayacak. Evet. Yani işte Goldstone raporunun akıbetini biliyoruz. Üçüncüsü Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler. Şimdi berbat bir durumda. Büyük bir gerginlik var. Bir kere yani bu mesele daha retorik zemininde bitmiş değil. Son Rize konuşmasını hatırla. Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı başbakanın söylediği sözleri haklı tabii, ama yani böylesine gergin bir ortamda adama Irak'ta ne işin var diye sorarlar diye bağırıyordu, hatırlıyorsun Rize'de. İrticalen konuşunca uçuyor tabii, ama dün grup konuşmaları vardı malum Salı Ankara'da. Orada yazılı bir metin var, prompterdan okuyunca daha farklı konuşuyor tabii. Amerika bizim dostumuzdur, canımızdır, ciğerimizdir, o kadar demedi ama ona yakın şeyler söyledi. Şimdi burada hatalara devam ediliyor tabii. Yani sen Rize'de atıp tutarken oraya bir heyet yollamışsın tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne. Washington'da iki heyet var. Bir resmi yani hükümet ve AK Parti heyeti var. Birlikte hareket ediyor onlar. Bir de TÜSİAD heyeti var. Şimdi bu AK Parti hükümet heyetinin başında Ömer Çelik var. Murat Mercan, ya yani heyetin başkanı Ömer Çelik. Dışişleri Komisyonu Başkanı Murat Mercan var. Bu yardımcısı Suat Kınıklıoğlu var. AK Parti milletvekili Zeynep Dağı ve Başbakanın dış ilişkiler danışmanı yani Ahmet Davutoğlu'nun yerine geçen İbrahim Kalın var. Şimdi bunlar günlerdir Clinton'dan randevu bekliyorlar ve alamıyorlar. Ama buna mukabil TÜSİAD bugün Hillary Clinton'ı görüyor heyet olarak. Bu tabii bu önemli bir mesaj. Bizimkiler sadece Phil Gordon'la, yani Türkiye masasından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısıyla görüşecekler. Fakat diğer taraftan başka bir gelişme var. Bu cumartesi günü Amerikan Senatosu'nun hem çoğunluk lideri, yani Demokrat Partili bu Harry Reid, ve hem azınlık lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın bir ortaklaşa bir mektupları var Beyaz Saray'a. Mektup diyor ki filo krizinde İsrail'i tümüyle desteklerken, yani bir kere destekliyor mektup ve Gazze'ye 3 yıldır İsrail tarafından uygulanan ambargonun gerekliliğini vurguluyor. İsrail'in nefsi müdafaa hakkını hatırlatıyor ve İnsani Yardım Vakfı'nın terörizmle ilişkisi olup olmadığının araştırılmasını talep ediyor. Ve Beyaz Saray'ın da tabii buna Obama'nın cevap vermesi gerekiyor. Hele şu sırada tabii, yani biliyorsun Kasım'daki seçim sattı mahalline girilmiş durumda. Böyle bir gelişme var. Şimdi diyor ki mektupta gene bu İHH'nın Union of Good, yani hayır birliği örgütünün üyesi olduğu ve bu çatı örgütün de Amerikan Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından terörist örgüt olarak tanındığını hatırlatıyor mesela. Şimdi bunlar çok vahim şeyler. Bu şu anlama geliyor. Yani Türkiye acaba böyle bir kuruluşla birlikte mi hareket etti diye bir ima var tabii mektupta. Tabii bunun dışında da adını, yani 6-7 tane daha senatör Türkiye'nin gemi krizindeki rolünün araştırılmasıyla ilgili istihbarat yani CIA'ye çağrıda bulunmuş durumdalar. Amerika'daki durum bu. Hoş değil mi?
Hı, çok güzel. Ha, ya. Ama İsrail'de de bu zaten.
Yani hayır, şimdi ben bu şimdi bir yandan hükümetin bazı yetkilileri bizim AB ile artık işimiz kalmadı, ihtiyacımız yok diyor. Amerika ile olan ilişkilerde bu. Bu ne, bu işte şeye getiriyor dönüp dolaşıp Arap dünyası liderliği var ya, hani bu Financial Times'daki dünkü Rulak Halaf'ın makalesi. İşte yani orayla oraya sıkışmış durumda, bir en azından böyle bir algı var bugün. Yani bu böyle bir ortam söz konusu ve bu ortamın hazırlanmasında da Mavi Marmara meselesi sonrasında yapılan hataları görüyorum ben. Yani en azından komünikasyon hatalarını, yani retorik ve tavır hatalarını görüyorum. Yani Türkiye hükümet veya işte bu girişim haklıyken haksız duruma düşmek üzere, endişem bu. Yoksa ne olacak canım? Arap dünyasının lideri de olunabilir. Yani Orta Doğu'da kahraman olmak zor değil. Öyle diyor zaten Rula Halaf, biliyorsun. Yapılması gereken bir şey var. İsrail'e meydan okumak, bir de Amerika'ya küfür etmek. Bu ikisi de yapılıyor. Yani işte bir oy da kullanıldı, biliyorsun. Lübnan'ın çekimser kaldığı, yani Hizbullah hükümet ortağı biliyorsun orada, ona rağmen çekimser kaldı. İşte Arap dünyası oy atmayacak ama tabii AK Parti'ye. Türkiye'de artık bunun sonucunda belki bir dördüncü sonucumuz da bu. Artık tarafsız bir arabulucu değil. Yani bırak İsrail-Suriye anlaşmalarını. Bu Hamas, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün arasındaki yani ilişkilerde bir öyle bir teklifte bulunuldu, biliyorsun, Mahmut Abbas geçen hafta buradayken. Mahmut Abbas da yoktu. No thanks demiş. Yani almayayım demiş. Yani durum bu. Bu tabii hoş değil.
Peki ne yapılması durumunda aslında başka türlü götürülebilirdi bu iş? Çünkü bir yandan Marmara oldu.
Bir kere susacaksın. Yani kriz yönetimi diye bir şey var. Yani bu olduktan sonra artık bağırıp çağırmanın alemi yok. Bütün dünya Gazze meselesi, yani bu Mavi Marmara ve ardından Mısır'ın refah kapısını açması, İsrail'in de göstermelik de olsa işte bu girecek olan malların sayısında artışa gidiyorum demesi dahi, bütün bunlar Türkiye'nin yararına veya işte atılan adımın sonuçları olarak telakki edilir ve susulabilirdi. Hayır, susulmuyor. Niye susulmuyor belli değil. Ondan sonra sen 5 tane adamını yolluyorsun Washington'a. Yok yok, biz öyle demek istememiştik. Biz sizi aslında çok seviyoruz diye kapılarda bekliyorsun ve adamlar seni almıyorlar. Şimdi abi bu diplomatik hatadır. Hı hı. Bu kadar basit yani. Bunlar yapıldıkça
ortada bir hatalar olduğu bence çok net zaten. Hakikaten hem söylemle ilgili hem bunu eyleme biçimiyle ilgili, ama ne yapsalardı bu krizi daha iyi paketleyebilir ve Mavi Marmara'dan İsrail'i doğrudan hukuka susacaklar doğru ittirmekle canım, ilgili bir şey çıkarabilirler.
Konuştukça batıyor iş. Tamamen aleyhimize dönmüş durumda şu sırada. AIPAC sazı ele almış durumda, biliyorsun, Amerika'daki. Hı-hı. Meşhur çok lobi. En güçlü, evet, Amerikan İsrail lobisi. Bütün iletişim mekanizmaları harıl harıl çalışıyor ve bu meselede demin anlattığım, yani Senato'nun çoğunluk ve azınlık liderlerinin Obama'ya yazdığı mektup şaka değil, çocuk oyuncağı da değil yani. Allah muhafaza o İHA ilişkisinden ciddi bir şey çıkarsa sen seyreyle gümbürtüyü, yani İHA ve Türkiye ilişkisi. Artı ondan sonra tabii bunun başka tutarsızlıkları da var. Şimdi atıp tutarken ve PKK-Hamas karşılaştırması yaparken, ondan sonra orada Hamas'ın bir kurtuluş örgütü, PKK'nın da, hele hele şu dönemde bir ayda 35 asker öldü, biliyorsun. Hı hı. Yani şu dönemde böyle bir tartışmayı açmak falan, bütün bunlar hakikaten arka arkaya yapılan siyasi hatalardır yani. Bu hiçbir inandırıcılığı kalmamış durumda. Ve işte o, yani
bir yandan bir konuşmalar,
o 9 kişi öldüğüyle kaldı yani.
Hayırlı bir sonuca da yol açtı aslında bu konuşmalar. Yani Türkiye'de olan bitenin ve Kürt sorununun bir başka açıdan daha tartışılmasına da yol açtı. Görebildiğim kadarıyla en azından
İnşallah.
Televizyonlarda.
Ben yani öyle bir şimdilik yani en azından.
Retorik babında tabii.
Dün grupta başbakanı izlerken evet. böyle bir intiba edinemedim ben ya açıkçası.
Ben de.
Yani aksine iş son derece sertleşmiş vaziyette. Ve giderek de sertleşecek yani çok kötü bir yaza doğru gidiliyor gibime geliyor. Yani en azından bu konuda işte bir ayda 35 asker yani şaka değil. Hı hı. Ve kaç tane de PKK'lı yani onun o sayılmıyor biliyorsun.
Onu daha sonra istatistiki olarak alıyoruz toplu.
Öyle öyle geçirildi var ya. Bu mesele bu. Diğer bir iki konu daha var. Onun da altını çizmekte yarar var. Yarın Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin son vakıflar yasasının 9 maddesini iptalini isteyen talebini görüşecek. Bu vakıflar yasası hükümetin yaptığı önemli işlerden bir tanesiydi. Sütten çıkmış ak kaşık dört dörtlük bir yasa değildi tabii. Yani pek çok sorun barındırıyordu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmaylarını kesmemiş bu eksiklikler. 9 çok önemli maddenin yani yasayı kadük edecek 9 maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuşlar. 3 tane Halk Partisi yöneticisinin imzası var altında. Hangileri biliyor musunuz?
Hangileri?
Bir tanesi Okay, Süha Okay. Diğeri Kemal Anadolu. Bir üçüncüsü var. Tahmin edene
Deniz Baykal.
Yok. Bir hakkınız daha var.
Kemal Kılıçdaroğlu.
Kazandın abi.
Değil mi? Ya dosya işi olunca onun da bir imzası
yani,
vardır diye
düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar değiştiğini, nasıl demokratik bir parti haline geldiğini Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte böylelikle görüyoruz. Şimdi Ermenilerle ilgili bir pasaj var gerekçede. Onu okuyorum size. Özellikle Ermenilerin sürekli dünya gündemine taşıdıkları tırnak içerisinde sözde soykırım iddiaları, iddiada tırnakta yalnız, yoğun olarak yaşadığımız günümüzde bir de bu Ermeni vakıflara gayrimenkul edinme hakkı tanınması verilebilecek en büyük taviz niteliğini taşımaktadır. Ayrıca Kurtuluş Savaşı'yla yırtılıp atılan Sevr Anlaşması'nda, antlaşma değil anlaşma, dayatılan Büyük Ermenistan'ın kurulmasına zemin hazırlayıcı niteliktedir. Bak yani Türkiye'de yaşayan işte 50 bin, 60 bin neyse Ermeni vakıf yani yeni yasa sayesinde yeni vakıflar elde edebilirlerse Büyük Ermenistan'ı hazırlayacak demek. Anladın değil mi Ömer?
Evet.
Ermeniler ülkemizden toprak taleplerini hiçbir zaman gizlememişler ve bu konuyu tazminat talepleriyle birlikte hala dünya gündeminde tutmaya devam etmektedirler. Yani sanki başka bir ülkeden geliyor gibi bak şimdi. Ermeni diasporasının lobiler aracılığıyla, Asala'nın terör yoluyla yapmaya, elde etmeye çalıştığı sonuçların adeta tam bir teslimiyet içerisinde sunulmasından başka bir şey değildir. Cümle düşük ama o kadar olur. Yani ne de olsa yani Cumhuriyeti kuran parti yani yazıyor bunu. Yani doğru değil. Yüzün kızardı mı?
Tabii. Bu peki ya. Şey Anayasa ya. Mahkemesi mi bu?
Ya Volman General.
Evet. Mücahit ya. Erak Yol da tutuklu Deniz Piyadesi'de Ermeni kökenli vatandaşlarla hiçbir husumetlerin olmadığını söyleyip aksine efendi ve becerikli oldukları için çok değerlidir. Severim demiş.
Ya, gidelim mi ağlayalım mı? Bu yarın görüşülecek. Cumhuriyet Halk Partisi, yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk icraatlarından biri olacak. Muhtemelen de geçeceği söyleniyor. Yani bu işi bilen hukukçular. Kapatmadan önce Avrupa Birliği ile ilgili, madem programın adı öyle, bir iki bilgi verelim.
Bir sorum vardı aslında benim, ondan da önce izin verirseniz. Bu Barroso'nun yapmış olduğu açıklama.
İşte onlardan bahsedeceğim. Yani mi? O tamam. Aslında çok afaki, anlamsız, eski Mao'cudur o. Bir böyle devrimi hatırladı. Bu ahir ömrümde bir devrim göreyim falan dedi. Bir ayaklanma göreyim dedi herhalde. Biliyorsunuz. Ondan sonra bu yani güneydeki Avrupa Birliği ülkelerinde diktatörlükler geri gelebilir gibi saçma sapan bir laf etti.
Şey ondan dedi tam sonra, olarak demokrasilerin bildiğimiz şekliyle olmaktan çıkacaklarını, dolayısıyla bu işte ekonomik durumu düzeltmeleri gerektiğini söyledi galiba, değil mi?
Hocam halkların yani bu çok tuhaf, hakikaten çok tuhaf, kimse de fazla üstünde durmadı ama yani böyle bir yani bu İspanya'nın, Portekiz'in ve Yunanistan'ın, hatta İtalya'nın halklarına hakaret etmektir. Yani insanlar sokaklara döküldü, bağırıp çağırıyor haklı olarak tabii ama yani buradan böyle bir faşist idare, yani 1970'lere kadar gelen faşist idarelerin bir benzeri çıkar mı tabii, abartmamak lazım. Başka sorunlar var ama, yani yabancı düşmanlığı var. Sağ partilerin artık oylarını %25'ler mertebesine taşıyor olması var. Bunlar ciddi sorunlar. Yani onun bahsettiği faşist idarelere gerek kalmayacak şekilde bir otoriter bir yönelim var açıkçası.
Ama zaten bu galiba biraz dervişin fikriyle de ilgili. Yani Türkiye'deki bilinçaltıysa mesela Radikal'in manşeti bu konuda şu: AB'den uyarı, 3 AB ülkesine darbe olabilir. Yani Barroso için dediğiniz gibi bir durum var. Türkiye'deki gazeteler için galiba darbe gibi bir durum var.
Biz çünkü o dilimiz çok alışık o lafa malum.
Evet.
Şimdi bir bilgi vermek gerekiyor. Ayın 30'unda nihayet İspanya dönem başkanlığında bir başlık açılabilecek yasa çıktı. Bu gıda güvenliğiyle ilgili yem yasası bekleniyordu. O çıktı. Bu hakikaten Egemen Bağış'ın şahsi başarısıdır. Bu hengamede bu yasayı çıkartmış olmak meclisten. Ve dolayısıyla bu gıda güvenliği, bitki ve hayvan sağlığıyla ilgili fasıl açılıyor. 13. fasıl olarak ayın 30'unda. Yarın Avrupa Birliği'nin zirvesi var. Yani Avrupa Konseyi var. Bu Yunanistan meselesi, İspanya'da sorunlar baş gösterdi. Bunlar konuşulacak. Sırbistan'ın istikrar ve ortaklık anlaşması konusunda ilerleme kaydediliyor. Herhalde onlar da sıraya giriyorlar. Bu ekonomik hükümet lafları var. Ve bir de artık yavaş yavaş bizim hükümet tarafından gelen bu Suat Kınıklıoğlu'nun, yani meclis, yani Dışişleri Komisyonu Başkan Yardımcısı Kınıklıoğlu'nun Avrupa Birliği karşıtı ifadeleri var. Bu giderek artıyor, bunun dozu. Türkiye'nin artık Avrupa Birliği'ne ihtiyacı olmadığını söylüyor Kınıklıoğlu. Tabii ne başbakandan ne Dışişleri Bakanı'ndan ve elbette ne de baş müzakereci ve Avrupa Birliği işlerinden sorumlu bakandan böyle ifadeler yok. Yakın zamanda ben yalanlanacağını düşünüyorum Kınıklıoğlu'nun. Böyle de bir tuhaflık mevcut. İlk defa bu kadar açık bir şekilde bir AK Parti yetkilisi açık toplantılarda fikir serdediyor. Haberiniz ola.
Tamam, çok teşekkür ederiz.
Hayırlı günler.
Görüşmek üzere.
Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru.